Okay, harika. Şimdi bir vaaz serimiz oluyor son haftalar boyunca. Haftanın diğer 6 günü. Yani hafta içi uğraştığımız, karşılaştığımız olaylardan bahsediyoruz. Şu ana kadar kutsal kitaba göre para, kutsal kitaba göre cinsellik, kutsal kitaba göre stres, geçen hafta Dave yaptı ve bugün kutsal kitaba göre İstanbul. Kutsal kitaba göre İstanbul. İstanbul yer alıyor mu kutsal kitabda? Bakacağız. İstanbul'u tarif edecek olsaydınız ne derdiniz acaba? İstanbul böyle bir şehir, şöyle bir şehir diye. Birkaç ünlüden sordum. Şöyle dediler. Elif Şafak yazar ve gene başlıyor bitimsiz kör bir koşturmaca. İstanbul öyle mi? Hikmet Temel Akarsu, Kaybedenler Kulübü'nde. Bu şehirdeki herkes gibi ben de şu anda aynı şeyi düşünüyorum. Benden daha kötü durumda kimse yok ki. Böyle mi düşünüyoruz acaba? Anlat İstanbul filminde. İzleyen var mı? Anlat İstanbul. İstanbul'da kimin kafası karışık değil ki? Diye sordular. Doğru mu? Senin kafan karışık mı abi? Atao Behramoğlu, şair, biraz umutsuzum, biraz yorgun işte. Cahit Irgat, İstanbul'daki insanlar nasıl? Yarı ölü, yarı diri, yarı ayık, yarı sarhoş. Öyle miyiz? Hangi yarı sarhoş? Orhan Pamuk bir kelimeyle İstanbul'u tarif edecek olsam dedi, hüzün, hüzün. Ve benim arkadaşım geçen hafta görüştük, Andy be çok yorgun gözüküyorsun dedi. Ve bana dedi ki, bak İstanbul'da yaşıyorsan zaten 1-0 yeniksin. Biz öyle mi düşünüyoruz acaba? Kutsal kitap şehirler hakkında söyleyecek çok şey var. Yani kutsal kitap bir bahçede başlıyor ve bir şehirde sona eriyor. Yani Aden bahçesinde başlıyor ve aslında cennet şehrinde sona eriyor. Ve Tanrı'nın Adem ile Havva'ya bahçeye bakın, işleyin demesi bir kültür üretme bilinci ve sorumluluğu olarak anlaşılıyor. Yani kültür yaratacaksınız, kültür yapacaksınız dedi ve en sonunda şehir hale geliyor bu kitap. Şehri severseniz cenneti çok seveceksiniz. Çünkü cennet bahçeli geniş bir şehir olarak lanse ediliyor en azından. Nasıl ki büyük şehirlerde yoğunluk ve çeşitlilik bulunuyorsa cennetteki şehrinde yoğunluk ve çeşitlilik de bulunacaktır. Ve ilk Hristiyanlığa bakarsak aslında kentsel bir hareket olarak ortaya çıkmıştır. Yani Elçi Pavlos neredeyse istisnasız şehirlere odaklanıp oraya giderdi, oraya müjdeleyerdi ve orada kiliseler kurardı. Ve aslında yeni anlaşmaya bakarsak, yani Romalılara mektup, Korintlilere mektup, Efeslilere mektup, yani onlar bu şehirlerdeki bulunan cemaatlere yazılmış mektuplar. O zaman Hristiyanlık ilk başta tamamen bir kentsel hareketti. Ta ki milattan sonra 300 yılında Roma İmparatorluğu'nun kentsel nüfusun %50'si Hristiyan. Kentsel nüfusun %50'si Hristiyan, fakat kırsal nüfusun %90'ı Hristiyan değildi. Yani bütün Hristiyanlar şehirlerdeydi. Ve aslında pagan kelimesi çiftlikte oturan adamlardan kaynaklanıyor. Çünkü O günlere göre şehirde oturuyorsan, belki Hristiyan olursun çünkü kiliseler orada, ama kırsal bölgelerde oturuyorsan şansın yok. Çünkü orada kiliseler yoktu. Şehirler neden önemliydi ve neden bugün de bile önemli acaba? Çünkü eğer kültüre bir nehir olarak bakarsanız, yani kültür nereden kaynaklanıyor? Genelde şehirlerden. Ve kırsal bölgelere, kasabalara, köylere akıyor kültür. İster eğitim ve edebiyat, yani üniversiteler nerede? İstanbul'da, şehirlerde. İster ulaşım merkezleri, havalimanı nerede? Şehirlerde. İster ticaret, medya, uluslararası ilişkiler, müzik, sanat, moda, siyaset... Gelişim ve kültür şehirlerden kaynaklanıp diğer kasabalara, köylere akmaktadır. Ve Türkiye'de bu özellikle doğru, değil mi? Yani Türkiye'de her şey İstanbul'da. Her şey İstanbul'da. Yani bütün diziler burada çekiliyor. Bütün para burada zaten. Yani nasıl istersen her şey buradan. İstanbul'da 26 tane üniversite var. Çok yani. Demek ki eğer kültürü etkilemek istersek ülkeyi ulaşmak, değiştirmek, olumlu bir şekilde etkilemek istersek şehirlere odaklanmamız gerekiyor. Şehir akıntının başındadır. İstanbul hem Türkiye için hem de bugünlerde Orta Asya için lider bir şehir, değil mi? Napolyon Bonaparte var ya, Napolyon şöyle dedi: eğer bütün dünya bir ulus olsaydı başkenti Konstantinopolis olurdu. Ya öyle bir şehir, lider bir şehirde yaşıyoruz. Büyük bir ayrıcalık. Aynı zamanda büyük bir sorumluluğumuz da var. Ve bugün Yeremya 29. bölümüne bakacağız birlikte. Çünkü burada bir mektup var. Nasıl bir mektup? Yahudiler kendi ülkelerinden zorla başka bir şehre sürüldüler. Babil şehrine sürdüler. Kral Nebukadnezar Babil'den geldi. Kudüs'e yaklaştı. Ve Yahudileri yenilgiye uğrattı. Ve onları zorla kendi ülkesine, kendi şehrine sürgün olarak aldı. Tamam mı? Ve onlar gitmek istemediler. Ama Nebukadnezar geldi, onları aldı ve attı. Bak işte artık burada yaşayacaksınız diye. Ve Daniel kitabı aslında bununla alakalı. Bununla hakkında daha bilgi edinmek isterseniz Daniel kitabı okursunuz. Ama Yahudiler için bu çok çok zor bir durumdu. Çünkü birincisi orada olmak istemediler. Yani ailemden, akrabalarımdan uzaklaştım ve artık buradayım. Bu şehirde olmak istemiyorum. Birincisi o. İkincisi Babil düşman bir şehirdi. Düşman yani. Şimdi düşmanlarım arasında yaşayacağım. Nasıl yaşayacağım peki? Üçüncüsü, yani onlar putperest, pagan, yani putperest, bizim tanrımızı kabul etmeyen bir şehir. O zaman değerlerimizle ne olacak? İnançımızla ne olacak peki? Çocuklarımız o gurbette yetiştirmek zor olacak. Ne yapacağız? Nasıl yaşayacağız diye düşünüyorlardı. Ve buna göre Yeremya peygamber onlara bir mektup yazıyor. Tanrı şöyle diyor: bu şekilde yaşayacaksınız diyor. Ve aslında aynı şekilde bazen şehirlerde oturan Hristiyanlar aynı sorular soruyorlar. Tamam mı? Biz Hristiyanlar, müminler, imanlılar olarak bu şehirde yaşamak zorundayız. İster istemez. Peki nasıl yaşayacağız? Yani nasıl davranacağız? Tutumumuz ne olmalı? Çünkü haftanın diğer 6 günü zaten her gün İstanbul'da uğraşıyoruz. İster istemez, sever sevmez. Ve aslında tarih boyunca 4 farklı bakış açısı mevcuttu. Bununla alakası, yani şehirdeki imanlılar şehrinin kültürüyle nasıl bir ilişkide bulunmalılar? 4 farklı bakış açısı var burada ve bunun için bana 7 tane gönüllü lazım. O zaman 1, 2. Gönüllü yani. 3 4, 5, 6, 7. Buyurunuz. Üçünüz bir şapka takacaksınız. Kim imanlı olmak istiyor? İmanlı. Sen imanlısın. Sen imanlısın. Bunları takın. Tamam. İmanlılar, şapka takanlar. Tamam mı? Şimdi, ne güzel, yakışmış. Şimdi, biz bu şekilde resmetmeye çalışacağız. Dört farklı bakış açısı var. Hristiyanlar şehirde nasıl bir şekilde yaşamalılar? Tamam mı? Ve birincisi bu. Şimdi imanlı olmayanlar, siz bir şehir olacaksınız. Bir, iki, üç, dört. Babil. Tamam, okey. Şimdi birincisi imanlılar içine gireceksiniz. Şehrinin içinde içe dönük, birbirinize dönük. Tamam, şimdi birincisi bu. Kilise bombardımana karşı bir sığınaktır. Bu klasik muhafazakarlık. Klasik azınlık psikolojisi. Tamam mı? Yani burada korku hakim. Ya kirlenirsek, ya özelliğimiz, değerlerimiz yitirirse. Tamam mı? Ya ötekileri tarafından yozlaşırsak. O zaman biz iç içe yaşayalım. Çocuklarımızı sadece kendi okullarımızı gönderelim. Sadece Hristiyan okulları gitsinler. Kirlenmesinler. Sadece Hristiyan çocuklarla oynasınlar. Çünkü yoksa belki bizim adetlerimizden ve inançlarımızdan uzaklaşırlarsa ve onu istemiyoruz. Tamam mı? O zaman biz iç içe, biz bize yaşayacağız. İçe dönük bir şekilde. Bir bereket var ama bu bereket sadece kendi kendimize paylaşalım. Onlarla alakamız olmasın, ilişkimiz olmasın, temasımız olmasın. Tamam mı? Muhafazakarlık. Azınlık psikolojisi. Bombardımana karşı bir sığınak. Birincisi o. Anladık mı? Tamam, okey. İkincisi, burada hep bizden ve ötekilerden bahsediliyor. Tamam mı? Bizden, ötekilerden. Biziz, onlar kötü. Tamam mı? Onların müziğini dinlemeyelim. Onların filmlerini izlemeyelim. Tamam mı? Sadece ve sadece biz bize. Aynen öyle. Hristiyan televizyon, Hristiyan radyo, Hristiyan kitaplar, Hristiyan okullar. Şehirle hiçbir alakamız olmasın. Tamam mı? Birincisi o. Peki. İkincisi, kilise kültürün aynasıdır. Yani hiç fark yok. O zaman bunu bu şekilde yapalım. Sen buraya geç. Sen şuraya geç. Sen şuraya geç. Tamam mı? O zaman bak. Bir imanlı, bir imanlı olmayan, imanlı olmayan, imanlı. Hiç fark yok. Tamam mı? Hiç fark yok. Sana baksam. Aynı şekilde yaşıyorsunuz. Burada ne hakim? Uymak isteği hakim. Uymak, uyalım. Tamam mı? O zaman bazı Yahudiler Babil'de şöyle düşünüyorlardı. Biz artık Babil'i olalım. Değil mi? Aynen olalım. Yani hiç fark olmasın. Onlar evlenmeden birlikte yaşıyorlarsa biz de evlenmeden birlikte yaşayalım. Tamam mı? Onlar çıkıp sarhoş oluyorlarsa biz de çıkıp sarhoş olalım. Çünkü biz uymak istiyoruz. Aynı günahlara ortak. Burada aslında bu klasik liberalizm. Klasik liberalizm, tamam mı? Evet. Yani kültürle tamamen haşır neşir olalım. Tamamen iç içe geçmiş. Hiç özelliğimiz, sakladığımız değerler kalmıyor. Tamam mı? Çünkü her şey gitti. Artık kilise yok burada. Ayna gibi. Üçüncüsü, şimdi imanlıları bu tarafa alalım. Siz bir şehir olun lütfen. Ne güzel bir şehir. Aynen. Şimdi siz dışarıdan gelen şehir üzerindeki bir parazit olarak görünüyor. Tamam mı? Yani kilise yabancı, dışarıdan geldi, bizden değil, yani şehirden değil ve sadece almaya geliyor. Hiçbir katkı sunmuyor, hiçbir bereket vermiyor şehire. Sadece bir parazit olarak ve bazen kilise böyle görünüyor. Yani sokakta adama sorarsan belki öyle diyor. Ya kilise yabancı, dışarıdan gelen ve sadece almaya geliyor. Gençlerimizi çalıyorlar. Visyonerler. Ya, ve şehrimizdeki fırsatlardan ve nimetlerden faydalanıyorlar. Yani İstanbul'da oturuyoruz. Yani İstanbul ulaşım kullanıyoruz. İstanbul'un olanaklarını kullanıyoruz kendi amacımız için. Ama şehire hiçbir katkı, hiçbir olumlu etki olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece alıyoruz parazit gibi. Dördüncü düşünce, kilise şehir içinde bir şehirciktir. O zaman siz bir şehir olun. Biz de bir şehir olacağız içinde ama dışa dönük ve siz onları bereketleyeceksiniz, vereceksiniz. Ve Efendimiz İsa Mesih şöyle dedi, dünyanın ışığı sizsiniz, tepeye kurulan kent gizlenmez. Yani İsa kiliseyi bir kent olarak, bir şehircik olarak tarif etti. Yani Babil içinde Yahudiler bir şehircik olacaklardı. Yani kendi değerlerine sahip ama şehri bereketleyen. Ve biz de Yaşam Kilisesi bu şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Tamam mı? Biz İstanbulluyuz. İstanbul'a aitiz. İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul sakinleriyiz. Ama İstanbul'u bereketlemek istiyoruz. Dışa dönük, muhafazakar değil. Biz bize değil, ötekilerden bahsetmiyoruz. Şehirden şikayet etmiyoruz. Şehri seviyoruz ve onları bereketlemek istiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Pavlos şöyle dedi. Mesela bütün mektuplarda, Koloseler örneğimiz. Kolose'de bulunan Mesih'e ait kutsal ve sadık kardeşlere selam. Yani Kolose'de bulunan, o şehirde bulunan, o Kolose sakinleri, Kolose'nin kültürü içinde yaşayan, Kolose'de bulunan ama aynı zamanda Mesih'e ait, kutsal ve sadık kardeşlere selam. Ve aslında kutsallık bu anlamına geliyor. Yani yobazlık, muhafazakarlık değil. Biz bereketlenmişiz ve şehri de bereketlemek istiyoruz. Bir katkı sunmak istiyoruz İstanbul'a, değil mi? Siz oturabilirsiniz. Teşekkürler. Çok istekli, çok azimli bence. Özellikle sen. O zaman biz de İstanbul'da bulunan ama Mesih'e ait bir kilise olacağız. İstanbul sakinleriyiz. Yani buradayız, İstanbulluyuz. Aynı sıkıntılara maruz ve aynı ayrıcalıklara sahip. İstanbul'dayız zaten. Ama aynı zamanda Mesih'e ait. Ve şimdi bu metne bakacağız. Bu mektuba bakacağız. Yeremia 29. Çünkü bu mektup bunu açıklıyor. Nasıl peki? Bunu nasıl yapacağız? Yani pazartesi günü, salı günü ne şekilde yaşayacağız? Bu gerçek ise. Büyük şehir içinde küçük bir şehircik olarak yaşayacaksak nasıl yapacağız? Bunu nasıl eyleme dökeceğiz acaba? Ve bu ayetlere bakacağız. Yeremia 29 ayet 4. Ayet 4. İsrail'in Tanrısı, her şeye egemen Rab, Yeruşalim'den Babil'e sürdüğü herkese şöyle diyor. Bak Tanrı kendini nasıl tanıtıyor burada? Her şeye egemen Rab. Ve ne diyor? Ben sizi Babil'e sürdüm. Yani ben sizi Babil'e getiren bendim. Tamam mı? Onlar belki şikayet ediyorlar. Ya ne oldu? Nebukadnezar geldi bizi zorla buraya getirdi. Ama Tanrı diyor ki ama alttan yatan sebep bendim. Ve belki sen İstanbul'dayken şöyle düşünüyorsun kendi kendine. Ya niye İstanbul'da yaşıyorum? Niye Paris'te yaşayamam ki? Ya da küçücük bir köyde. Amerika'nın ortasında sakin sakin her sabah Starbucks'a gideceğim. Burada her sabah Starbucks'a gidebilirsin. Şey yok. Ama ister burada doğup büyüyen, ister öğrenci olarak buraya gelen, ister gelin olarak buraya gelen, ister yani iş için buraya göç eden, aslında fark etmez. Buraya seni getiren Tanrı'dır. Her şeye egemen Rab. O durumunu kullanarak seni buraya getirdi. Neden? Çünkü senin burada olman istiyor. Bunu bir dakika düşünelim ve içselleştirelim. Çünkü çok önemli. Yani trafikte şikayet ederken aslında Tanrı seni buraya getirdi. Değil mi? Tanrı senin burada bulunman 2013 yılında istedi, tasarladı, niyetledi. Niye peki? Niçin? Ne amaçla? Elçiler kitabında bu ayetler bulunuyor. Ulusların sürelerini ve yerleşecekleri bölgelerin sınırlarını önceden saptadı Tanrı. Önceden saptadı senin burada olmanı. Bunu kendisini arasınlar ve el yordamıyla da olsa bulabilsinler diye yaptı. Aslında Tanrı hiçbirimizden uzak değildir. Hangi amaçla? Birincisi senin Tanrı'ya araman için ve bulman için. Çünkü köyde kalsaydın belki orada bir kilise olmazdı. Belki müjdeyi duymazdın. Ama Tanrı seni buraya getirdi. Niye? Müjdeyi duymak için, Mesih'e iman etmek için, kurtulmak için. Wow! Seçilmişiz. Aslında aynı bölümde Yeremia 29:11 benim en sevdiğim ayetlerden biri. Onu her zaman diyorum çünkü bir sürü ayet seviyorum ama neyse. Bugün benim en sevdiğim ayetlerden biri. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum diyor Rab. Bak bizim için düşünüyor. Kötü tasarılar değil. Size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. Wow. Hamdolsun. Yani Tanrı bizim hakkımızda düşünüyor ve güzel şeyler tasarlıyor. Buna iman etmeliyiz. Hangi amaçla bizi buraya getirdi? Tanrı sana umutlu bir geleceği sağlamak için buraya yerleştirdi. Öyle hissetmezsen bile doğrudur. Belki öyle hissetmiyor iş yerindeyken, salı sabah erkenden, tramvaya binerken. Ama Tanrı senin iyiliğin için uğraşıyor. Wow. Ve hangi amaçla? İsa öğrencilerine şöyle dedi. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum dedi. Yani Tanrı İsa'ya dünyaya niçin gönderdi? İnsanlara Tanrı'nın sevgisini göstermek için. Ve aynı sorumluluğa biz de sahibiz. Biz de Tanrı'nın sevgisini insanlara gösterebiliriz gündem hayatlarımızda. Acı çekersek bile. Yani başımıza sıkıntılar gelirse bile. Çünkü İsa Mesih Tanrı'yı resmetmeye geldi. Ama acı çekerek geldi. Biz de bazen İstanbul'da yaşadığımız için acı çekebiliriz. Sıkıntılara uğrayabiliriz. O doğru mu? Bazen. Ama o şekilde bile, acı çekerken bile Tanrı'yı resmediyoruz insanlara. Çünkü Tanrı acı çeken bir Tanrı'dır. Kaybolmuş insanları görürken Tanrı acıyor. Ve burada sürgün kelimesi kullanılıyor. Yani sürgünler olarak yaşayan 4. ayette. O ne demek? Nasıl yapılıyor? Aslında sürgün kelimesi çok uygun. Petrus bir mektup yazdı ve şöyle dedi. Kimseyi kayırmadan kişiyi yaptıklarını bakarak yargılayan Tanrı'yı baba diye çağırdığınıza göre gurbeti andıran bu dünyadaki zamanınızı Tanrı korkusuyla geçirin. Yani gurbeti andıran, bu dünyada yaşadığımız sürece, bu dünyadayız, bu şehirdeyiz ama aslında her şeyden altında başka bir yere aitiz ve bir gün oraya gideceğiz. Yani o ilahi söyledik ya, bir gün sana geleceğim. Ve o zaman ona göre yaşayacağız İstanbul'da. İstanbul'u seveceğiz. Ama biliyoruz ki her şey altında bir gün başka bir yere, daha güzel bir yere yerleşeceğiz. Hamdolsun. Ama buradayken nasıl bir davranışta bulunacağız? Şehrinin iyiliği için uğraşacağız. Çünkü bu mektup şöyle diyor. O zaman 4. ayet yaptık. 5. ayet, evler yapıp içinde oturun, bahçe dikip ürününü yiyin. Tamam mı? Belki o Yahudiler Babil'de şöyle düşünüyorlardı. Tamam, geçecek. İki ay sonra, bir yıl sonra geri gideceğiz diye düşünüyorlardı. O zaman buradayken hiç uğraşmayalım. Ve bazen biz de imanlılar olarak şöyle düşünebilir. Yani aslında buraya ait değiliz tam olarak. Niye uğraşalım? Niye yatırım yapalım ki? Çünkü bir gün gideceğiz. Ve aslında ben İstanbul'da tanıdığım bir sürü insanlar var ki hep kaçmaya düşünüyorlar. Hep başka bir yere yerleşmeye düşünüyorlar. Her hafta başka bir plan, tamam mı? Kanada'ya gideceğim, Almanya'ya gideceğim, yani Konya'ya gideceğim. Niye? ama sadece burada olmaktan memnun değiller. O zaman sürekli başka bir yere gitmeye düşünüyorlar. Ama bu ayette ne diyor? İstanbul'a hizmet edin. Yatırım yapın. Evler yapın. Bahçeler dikin. Yani bir emek verin, bir yatırım yapın ki ve bunun uzun vadeli olarak görün. Uzun vadeli olarak. Yani İstanbul'da bir evi satın alacak gücünüz varsa alın buna göre. Bir yatırım yapın. Çünkü hem Tanrı'ya hem de kendine bir şey ilan etmiş oluyorsunuz. Yani kararlıyım, azimliyim. Bu şehirdeyim. O zaman bu şehirde bir yatırım yapacağım. Bir şey için uğraşacağım. Bu şehir benim şehrim olsun. Tamam mı? İyi günde de kötü günde de olsun. Boğaz trafikte takılırken, yağmur yağarken, bu şehir benim şehrim olsun. Seni seveceğime söz veriyorum. Ey şehri İstanbul'um. Bilmiyorum. Ve diyor ki bahçeler dikin, ticaret yapın. Yani şehrinin ekonomisine girin. Sadece almak için değil, sadece parazit olmak için değil, bir katkıda bulunmak için. Yani İstanbul'u kullananlar çok var. Değil mi? Fahişe gibi, yani peçete gibi kullanıp atacağım. İster turistler, ister yani buraya sadece iş için gelenler, bir para kazanacağım, geri gideceğim. Ama aslında bu şehirle, yani daha bir eşle benzeyen bir anlaşmaya giren, senin iyiliğin için uğraşacağım. İyi günde de kötü günde de olsun. Böyle bir karar verenler bence çok az. Özellikle imanlılarda dürüst olmak gerekirse. Bu şehri seveceğim, geliştireceğim. Yani bir katkım olsun. Küçük olsa bile, apartmanıma, mahalleme, yani bir ihtiyaç mı var? Benim yapabileceğim bir hizmet mi var? Yani bir şeyler yapalım İstanbul için. Ve yaşam kilisesi olarak İstanbul'un iyiliği için burada olmak istiyoruz. Bir parazit olarak değil. Tamam mı? İstanbul'un iyiliği için uğraşalım. Yani şu ana kadar zaten kiliseyi çok yeni başlattık. Ama şu ana kadar küçük de olsa, ya her hafta perşembe günleri çocuk oyun grubumuz var. Yani İngilizce öğretiyoruz, oyun oynarak, şarkı söyleyerek küçük çocuklara. Ücretsiz olarak. Niçin? Yani İstanbul'un iyiliği için aslında, insanları bereketlemek için. Özellikle buralarda oturanlar, gelenler çok mutlu oluyorlar aslında. Bunu niye yapıyorsunuz diye soruyorlar. Çünkü şehri bereketlemek istiyoruz. Bir şeyle ya ne var bizde? En azından İngilizce var. O zaman onu verelim. Elimizde ne varsa verelim yani. Ve çarşamba akşamları English for Life sohbet kurumumuz aynı şekilde. Yani gizli bir amacımız yok insanları kiliseye çekmek için. Aslında yok. Bu hafta bize e-mail atan bir adam vardı. Dedi ki bak ben bu sohbet kulübüne katılmak istiyorum. Ama aklınızda olsun dinimi değiştirmeye düşünmüyorum. Tamam mı? yine de gel. yine de gel. Yani amacımız bir bereket olmak. Bir katkı sunmak insanların hayatlarına. Bir güzelleştirmek insanları. Mark'ı tanıyoruz zaten. Mark'ın yeni yaptığı web sayfasını gördünüz mü? Buradanoraya.com. Harika. Buradanoraya.com. Doğru mu? Oradan buraya değil. Buradan buraya değil. Buradan oraya. Kendi yeteneklerini kullanarak acaba İstanbul'un benim yapabildiğim neye ihtiyacı var diye düşünerek buradanoraya.com sitesini tasarlamış ve bütün ulaşım imkanlarını bir araya getirip size en kısa yolu sunan bir web sayfası dedim ama ben buradan Bakırköy'e gitmek istiyorum. Girdiriyorum. Diyor bak bu trene bineceksiniz, ondan sonra bu feribota bineceksiniz, ondan sonra bu at arabasına bineceksiniz diye gidersiniz. At arabaları var mı? Yaptırman lazım, tamam mı? Ama ne güzel, kendi yeteneklerini kullanıyor. Acaba İstanbul için bir katkıda bulunabilirim? Bir kilise olarak yeni bir projemiz de başlatıyoruz. Tohum fonu diye bir sermaye fonumuz var. Yani tanıdığımız imanlı iş adamları İstanbul'a bir yatırım yapmak istiyorlar. İmanlılara. Ve diyor ki bak eğer imanlıysan ve kendi işini kurmak istersen onlara bir proje yazın. Onlar size sermaye yani kredi verecekler. Ama yani banklardan daha düşük bir faiz oranıyla geri ödenecek. 2 yıl boyunca, 3 yıl boyunca. Ve o zaman siz de düşünebilirsiniz öyle bir imkanınız varsa. Bir proje yazın, başvuralım. Çünkü onlar diyorlar ki biz İstanbul'a bir yatırım yapmak istiyoruz. Ne güzel değil mi? Biz de ailece buraya gelmekle, benleceğiz çocuklarımızla, Türkçe öğrenmekle, çocuklarımızı okula yerleştirmekle çok emek sarf ettik, çok sıkıntılar çektik ve çekmeye devam ediyoruz. İstanbul çok seviyoruz. Tamam mı? Ama memleketimiz değil. Ama bundan ne kazancımız var? Kazanç yok. Değil mi? Ama bu şehre bir yatırım yapmak istiyoruz. Bizim yaptığımız yatırım parayla değil ama insanların hayatlarına, yani arkadaşlıkla, sevgiyle. Çünkü bir emek olsun ve hepimizin verebileceğimiz, yatırabileceğimiz bir şey var. İster vakit, ister yani haftada bir gün müsait olursunuz, çalışıyorsunuz. Yani İstanbul'un iyiliği için uğraşalım. Ve uzun vadeli düşünelim. O zaman ayet 4 yaptık, ayet 5 yaptık, ayet 6. Evlenin. Kutsal kitaptaki en kısa emir. Evlenin. Bir genç adam bana gelirse, Andy ne yapacağım? Evlenin. Oğullarınız, kızlarınız olsun. Oğullarınızı, kızlarınızı evlendirin. Onların da oğulları, kızları olsun inşallah. Orada çoğalın, azalmayın. Tamam. Çok net bir ayet. Ama ne demek istiyor burada peygamber Yahudilere? Şunu yani artık oradasınız, Babil'desiniz tamam mı? Yakın zamanda geri gelmeyeceksiniz. Uzun vadeli düşünmeniz lazım. Ve ne şekilde yaşayacaksınız? Yani evleneceksiniz. Çocuklarınız da olsun. Ve evlilik, aile, çocuk kavramları için mücadele edelim. Çünkü bizim değerlerimiz bu konuda çok özel ve değerli imanlılar olarak. Tanrı'nın bana verdiği değerler evlilik hakkında, çocuklar hakkında vazgeçilmez. ve onları koruyalım. Çünkü evlilik ve çocuklara sahip olmak bizim şehir içindeki şehrimizin tuğlarıdır. Değil mi? Bu şekilde küçücük bir şehircik kuracağız. Evlenerek, çocuklar yaparak. Ben 22 yaşındayken evlendim. 4 çocuğum oldu şu ana kadar. Ve bunu asla ve asla göz ardı etmem. Yani çocuklarımı seviyorum. Yani Jess'le evlenmek hayatımdaki en büyük kararım. İsa Mesih'e iman etmem haricinde. Ve kültür evliliği seçmeli olarak görse bile, ya evlensek evlenmesek fark etmez, biz onu seçmeli olarak görmüyoruz. Yani bu kişiyle evlenmeden, evlenmeye düşünmeden yaşayacağım diyemiyoruz imanlılar olarak. O kişiyle birlikte olmak istersen bir anlaşma olsun, bir söz olsun. Tanrı'nın önünde yasanın gereği ve evlenin. Ve genç erkeklere kutsal kitap size ne diyor? Evlenin ve çocuklar yapın. Bazen genç erkekleri bir kamyona ya da bir gemiye benzetiyoruz, tamam mı? Yani yüklüyken daha düz gider. Benim arabam gibi aslında. Benim arabam boşken ya sağa sola kayar. Tamam mı? Genç erkekle de olsun. Biraz sorumluluk olsun onların hayatlarında. Bence. Ve çocuklara gelince İstanbul'a söyleyeceğimiz çok var bu konuda bence. İmanlılar olarak. Yani afra tafra olarak değil ama Tanrı'nın bize değerlerine göre. Çünkü benimle İstanbul'un düşünceleri çocuklar konusunda tamamen zıt. Benim gördüğüm kadarıyla İstanbul'da bazen çocuklar bir lanet, en azından bir zahmet olarak görülüyor. Belki kabul etmezsiniz ama benim 4 çocuğumla yani tramvaya bindiğimizde yani orada teyzeler bize sitem dolu bakışlarla ne işin var İstanbul'da 4 çocuk gezmekle? Değil mi? Ya da 4 çocuğunuz mu var? Geçmiş olsun. Allah güç versin size. Güç veriyor da. Kutsal kitaba göre ise çocuklar bir bereket. Mezmur 127:3 çocuklar Rab'bin verdiği bir armağandır. Rahmin ürünü bir ödülüdür. Ve bunu diyenler çok tanıyorum. Çocuklar pahalı. Pahalı. Bir adamla tanıştım. Dedi ki bak benim bir çocuğum var. Çünkü bu çocuk üniversiteyi bitine kadar bana 200 bin euro mal olacak. Tamam mı? O zaman bir tane çocuğum var. Ben onu hesaplamadım. Çocuğu seviyorum. Ve çocuk Tanrı'dan bir bereket. Ama çocuklar pahalı. Onlara okutmakla zorlanacağız. Arkadaşlarımızla çıkmamıza, alışverişe çıkmamıza, tatile gitmemize bir engel olurlar. Hatta evlenirken çocuklar yapmayalım da boşanmamıza mani olmasınlar diyenleri tanıyorum. Tanıyorum yani. Çocuklar ben merkezciliğimizi öldürmek için Tanrı'dan ölümcül bir silah. Tamam mı? Herhalde ben ona çok ihtiyacım vardı. O yüzden Tanrı bana 4 tane verdi. Her etrafımda kuşatılmışım. Yani kaçmak yok. Hamdolsun. O zaman bizim için evlilik ve çocuk kavramı aslında vazgeçilmez çok önemli değerler. Eğer Tanrı seni o yöne yönlendirirse. Çünkü bizim bu şehirdeki yaratacağımız örnek, olabileceğimiz örnek aslında o özelliğimizden kaynaklanıyor. Aile kavramı bizim için çok değerli ve önemli olsun. Ve uzun vadeli düşünelim. Yani çocuklarıma, torunlarıma nasıl bir miras bırakmak istiyorum bu şehirde? İstanbul nasıl bir şehir olsun 20 sene sonra, 50 sene sonra? Çünkü bu şehir çocuklarıma bir miras olarak vereceğim. Nasıl bir İstanbul olsun onlar için? Tamam, şimdi ondan sonraki ayet, iki ayet kaldı. Sizi sürmüş olduğum kentin esenliği için uğraşın. O kent için Rab'be dua edin. Çünkü esenliğiniz onunkine bağlıdır. Ne yapacağız? İstanbul'un iyiliği için uğraşacağız ve dua edeceğiz. İkisinde dua edeceğiz ve uğraşacağız. Tamam mı? Siz dua edin, siz uğraşın. Aslında hayır. Siz dua edeceksiniz ve uğraşacaksınız, siz de. Dua edeceksiniz ve uğraşacaksınız. Dua ettiğimizde iki şey gerçekleşiyor aynı zamanda. Tanrı harekete geçiyor. Dualarımız gerçekten faal ve Tanrı'yı etkiliyor. Aynı zamanda bizim yüreklerimiz değişiyor. O zaman eğer bana diyeceksin ki ama ben İstanbul'dan bıktım. Tamam, sen yeni geldin, hala romantik senin için, 3,5 yıldır buradasın ama ben 30 yıldır buradayım ve bıktım dersen eğer. Kutsal kitap diyor ki şehriniz için dua edin. Çünkü dua ederken yüreğin değişecek. Göreceksin ki Tanrı gerçekten bu şehri çok seviyor. Onu nereden biliyoruz? Tanrı insanları seviyor ve İstanbul'da çok insan var. En basitçe Tanrı İstanbul'u çok seviyor. O zaman kalabalık arasında yürürken şikayet edeceğine dua edin. Trafikteyken. Ya biz cuma akşamı Üsküdar'a gidiyorduk Bostancı'dan. 3,5 saat sürdü. Ya trafik berbattı cuma akşamı zaten. Ama onu bir örnek olarak kullanacaktım. Yani trafikte korna basacağına, şikayet edeceğine dua edin. Ama aslında korna basıyorduk ve şikayet ediyorduk. Neyse. evet. Çünkü diyor ki İstanbul'un esenliği sizinkine bağlıdır. Çünkü biz burada yaşıyoruz. Şehir bizden ibaret. Değil mi? O zaman şehir iyi gidiyorsa biz de iyi gideceğiz. Yani 2020 yılında olimpiyatlar inşallah gelecek ya. İnşallah. Dua edin onun için. Gerçekten. Çünkü eğer yani şehir kazanıyorsa hepimiz de kazanmış oluyoruz bir şekilde. Çünkü bu şehrin bir parçasıyız. Değil mi? Yani koca bir ağacın büyük bir dalında oturan bu oturduğum dal çürük deyip dalı kesen adama ne oldu? Düştü. Aynı şekilde eğer İstanbul'dan sürekli şikayet edersek zaten biz buradayız. Şehir biziz. Anlatabiliyor muyum? Ve sizin esenliğiniz onunkine bağlıdır. İstanbul çökerse biz de çökeceğiz. İstanbul kazanırsa biz de kazanacağız. Bence. Ve kutsal kitaba göre. O zaman şehir için dua edin ve uğraşın. Ve en son olarak burada yalancı peygamberlerin sözlerini dinlemeyin. Ne diyor? Ayet 8. Evet, İsrail'in Tanrısı her şeye egemen Rab diyor ki aranızdaki peygamberlerle falcılara aldanmayın. Düş görmeye özendirdiğiniz kişilere kulak asmayın. Çünkü onlar adımı kullanarak size yalan peygamberlik ediyorlar. Onları ben göndermedim. Rab böyle diyor. Yani Yahudiler arasında bazı peygamberler ortaya çıkmış herhalde. Ve şöyle diyorlardı. Yerleşmeyin. Yani bavulunu bile yani açmayın. Çünkü yakında eve gideceğiz. Tamam mı? Bu şehirle ilişkimiz, temasımız olmasın. Buraya ait değiliz diyenler vardı. Ve bizim günümüzde aynı şekilde bazı öğretmenler, Hristiyan öğretmenler bile bize şöyle diyorlar. Mesela şehri boş ver. Aslında boş ver. Çünkü önemli olan kendi kutsallığınız. Bireysel, kişisel kutsallığınız en önemlisi. Ve onu kirletmeyin. Tamam mı? Yani kurtuluş kişisel, Tanrı bireylerle ilgilenir ve biz bireyler olarak yargılanacağız diyenler. Bence bu batılı Avrupa'dan gelen bir düşünce maalesef. Çünkü çok fazla bireyselliğe dayanmak ne kutsal kitaba uygun ne de dünyaya uygun aslında. Buna Alman usulü deriz değil mi? Yani hep birlikte yemeğe çıktık ama herkes kendi kendine ödemek istiyor. Bu ne ya? Birlikte yemeğe çıktık, birlikte ödeyelim değil mi? Ona Alman usulü denir. Yani aslında biz bir aileyiz ve bu şehrinin bir parçasıyız. Ve bireyler kişisel olarak düşünmeyelim aslında. Daha toplumsal bir şekilde düşünmeyi öğrenmeliyiz bence. Bazı yalancı peygamberler şehri boş ver, nasılsa yok olacak. Bir gün yanacak, bir gün çöpe atılacak. O zaman boş ver. Burada verdiğiniz emek boşu boşuna. Diyenler çok var ve biz bazen böyle düşünebiliriz. Yani iş yerindeyken, çalışırken, yani bu ne için yapıyorum yani? Değil mi? Her şey nafile diye düşünebiliriz. Ama yani önemli olan bir gün İsa gelecek, bizi bu kötü dünyadan kurtaracak ve bizi daha güzel bir yere getirecek. Tamam mı? O zaman boş ver. Boş ver. Ama bu öğretiş tembellik ve bilinçsiz sorumsuzluğa teşvik ediyor. Bence. Tamam, o zaman boş ver. Yani komşularımı tanımıyorum ama boş ver. Ama Tanrı'nın Mesih'teki amacı dünyayı yok etmek değil. Dünyayı yenilemek. Yeniden yaratmak. Tanrı'nın tasarısı Mesih'te dünyayı değiştirmek, dönüştürmektir. Ve yenilenmiş bir yeryüzünde oturacağız Mesih'le birlikte bir gün. Buna inanıyor muyuz? O zaman şehri boş vermeyelim. Bazı peygamberler şehri boş ver çünkü biz küçüğüz. Bak burada kaç kişiyiz? Biz koskoca İstanbul'dan bahsediyoruz. Yani manyak mısın? Ne yapabiliriz ki? Rahibe Teresa şöyle dedi: Tanrı'ya hizmet etmemiz için büyük fırsatlar çok nadir. Fakat Tanrı'ya hizmet etmemiz için küçük fırsatlar her gün çıkar. Değil mi? Önündeki çıkan kişiye hizmet et. Bu kadar. Işık ne kadar küçük olursa olsun karanlığı kaçırtır. Değil mi? Maya ne kadar küçük olursa olsun koskoca hamuru kabartırır. İsa zaten kilise hakkında konuşurken ışıktan ve mayadan bahsetti. Bu hafta senin mahallende, senin apartmanında, senin iş yerinde, yani köşedeki bakkalda nasıl bir olumlu etki yaratabilirim acaba? Ne fırsatlar çıkacak senin önüne? Dua edersek böyle fırsatlar için mutlaka çıkacaktır. Ya Rab, bir etki yaratmak istiyorum. Bir bereket olmak istiyorum. Belki yani asık suratlının bir kişinin önüne çıkıp güler yüzlü, teselli bir söz söyleyebilirim. Bu kadar. Belki bir kişinin bir günü değiştirebilirim. Bu kadar. Bazı yanlış peygamberler şehri boş ver çünkü çok sıkıntılı, çok sıkıntı çektirecek size. İstanbul'da yaşamak çok pahalı, çok çetin, çocuklarımız için zor. Tanrı bu kadar çekmemizi istemiyor. Tanrı bizi daha kolay bir yere yerleştirmek istiyor diyenler var. Acaba daha kolay yerler var mı bilmiyorum. Ama aslında daha önce dediğimiz gibi eğer acı çekersek burada yaşamakla Mesih gibi oluruz. Değil mi? Çünkü o bize bereket, bize hayat sunmak için kendi canından oldu. Ve biz de aynı müjdeye sahibiz. Bazı peygamberler şehri boş ver. Çünkü Tanrı şehri sevmiyor, umursamıyor. Tamam mı? Çünkü şehir çok günahkar ve Tanrı elini çekti. Öyle mi? Tanrı Yunus peygambere Ninova hakkında, yani pis günahkar olan Ninova diye bir şehir vardı. Tanrı Yunus'u oraya gönderdi ve şöyle dedi: Ben Ninova'ya, o koca kente acımayayım mı? O kente sağını solundan ayırt edemeyen 120 bin aşkın insan var. Tanrı diyor ki acıyacağım. Merhamet edeceğim. Çünkü çok kaybolmuş insan var bu şehirde. Tanrı İstanbul'u seviyor, acıyor ve iyi şeyleri tasarlıyor. Kurtarıyor ve bizi de kendi tasarısında kullanmak istiyor. Tamam mı? Son olarak size birkaç resim göstermek istedim. Çünkü kilise aslında Tanrı'nın bir geri dönüşüm projesidir. Bakalım. Yani bu nelerden oluşmuş? Görebiliyor musunuz? Su şişelerden. Tamam mı? Ve bir adamın çöpü başka bir adamın malzemeleri ve sanat yapıyor çöple. Ne güzel değil mi? Bir başka resme bakalım. Lastiklerden güzel bir ev. Başka bir resim. Bu da cam şişelerden. Ve bu ordu da tamamen çöpten yapıyor. Aslında internete bakabilirsiniz. Bu ordu, yani çöpten ordu, bütün dünyaya geziyor ve her yerde fotoğraf çektiriyor. Enteresan. Yani Çin'e gitmişler. Ama bir tane daha var. Ve hepsi bizim atıklarımızdan yapılmış. Ama sanat güzel bir şey. Ve aynen öyle. Tanrı hiçbir şey çöp olarak görmüyor. Belki senin hayatında diyorsun ki bak benim ürettiğim, benim harcadığım vakit aslında hiçbir işe yaramayacak. Benim hayatım hiç iyi bir işe yaramayacak. Hiçbir bereket olamam ben. Şu halime bak. Ama Tanrı diyor ki tamam belki sen çöp olarak bakarsın ona ama ben malzemeler olarak bakarım. Kullanacağım. Ve sen de ve ben de Tanrı'nın muhteşem geri dönüşüm sanat projesinde yer alacağız. Ve İstanbul'da hatırlarsınız büyük şehir içindeki küçük bir şehircik olarak Tanrı bizi güzel, göz alıcı, dikkat çekici bir resim yapacak. İnsanlara kendini çekmek için, kendi yüceliğini bizde göstermek için. Ve Tanrı çiğnenmiş bozuk insanlardan yeni bir insanlığı, yeni bir şehri, yeni bir halkı kurmaktadır. Aslında eski anlaşmada Hazreti Davut, Adulam mağarasındayken, yani saklanıyordu, kaçıyordu ve ona bütün sıkıntısı, borcu, hoşnutsuzluğu olan herkes ona geldi, akın ediyordu. Ve bu bozulmuş, kırılmış, çökülmüş insanlardan Davut yeni bir ordu, aslında yeni bir ulusun başlangıcı oluşturdu. Ve aynen öyle Tanrı, yani büyük İstanbul'u düşünüyor, bizi alıyor ve bizden güzel bir şey yapacaktır. Bütün İstanbul'u bereketlemek üzere. O zaman Yaşam Kilisesi ve bütün kiliseler İsa'nın İstanbul'daki büyük geri dönüşüm projesi olarak bakalım. Ve çünkü asıl geri dönüşüm İsa'nın ölümden dirilişi. Çünkü İsa'nın kan revan içinde kırılmış, cansız olan bedeni hiçbir işe yaramayacak. Çünkü ölü. Tanrı aldı ve yeniden yaşattı. Ve yeniden yaşama kavuşturdu. Ve aynı mucizevi şekilde Tanrı bizim hayatımızda etkindir. Ve bizim şehrimizde etkindir. Umutsuz mu İstanbul? Tanrı'da umut var. Kaybolmuş mu İstanbul? Tanrı'da bir yol, bir gerçek var. Günah içinde yüzüyor mu İstanbul? Tanrı arındıracaktır, paklayacaktır. Ve bizi o büyük projede kullanmak istiyor. Buna var mıyız? Tamam, o zaman ağa kalkalım çünkü bir dua edeceğiz ve Bir ilahi söyleyeceğiz. Ondan sonra yemeğimiz var bugün.